Ayrım 43.
Sayfa 539. Yıkık duvarların, perişan odaların arasında gezinirken felaketin çok yeni olmadığını anlatan belirtiler gördüm. Şu boş kemerin altından kışın karları uçuşmuş, camsız pencerelerden içeri kış yağmurları girmişti besbelli. Çünkü yıkıntı yığınları, molozlar arasında otlar, çimenler bitmişti. Evet ama bu arada bu yıkıntıların bahtsız sahibi nerelerde, hangi ülkelerde, hangi yıldızların altındaydı? Gözlerim ister istemez bahçe kapısının yanındaki kilise kulesine doğru kaydı. Acaba şimdi o da Damer de Rochester'ın yanında o dar mermer yerde mi yatıyor dedim. Bu sorulara iyi kötü bir karşılık bulmak gerekti. Bunu da ancak yol üstündeki handa bulabilirdim. Daha çok oyalanmadan oraya döndüm. Han sahibi kahvaltımı kendi eliyle getirdi. Ondan kapıyı kapayıp oturmasını rica ettim. Kendisine bazı şeyler sormak istediğimi söyledim. Yalnız adamcağız karşıma geçip oturunca söze nereden başlayacağımı bilemedim. Bana neler anlatabileceğini düşündükçe öyle ürperiyordum ki. Şu da var ki görmüş olduğum yıkıntılar beni bir felaket öyküsü dinlemeye bir dereceye kadar hazırlamıştı. Han sahibi efendi kılıklı orta yaşlı bir adamdı. Sonunda kendisine Thornfield konağını bilirsiniz elbette diye sormayı başardım. Elbet efendim, bir zamanlar orada oturdum ben. Ya öyle mi diye sordum. İçimden de benim zamanımda değildi çünkü ben seni tanımıyorum diyordum. Hancı, ölen Bay Rochester'ın baş uşağıydım diye açıkladı. Ölen ha. Ne zamandır kaçırmaya çalıştığım darbe var hızıyla üstüme inmiş gibiydi. Ölen mi diye sordum. Öldü demek. Benim dediğim şimdiki Bay Rochester'ın yani Bay Edward'ın babası efendim. Adam böyle deyince rahat bir soluk aldım. Damarlarımdaki kan gene akmaya başladı. Artık Edward'ın, benim Edward'ımın hiç değilse sağ olduğunu öğrenmiştim ya. Şimdiki Bay Edward, ne tatlıydı bu sözler. Artık bundan sonra anlatacaklarını ne olursa olsun daha serin kanlılıkla dinleyebileceğime inanıyordum. Değil mi ki yaşıyordu? Dünyanın öbür ucunda olduğunu bile duysam dayanabilirdim. Bay Rochester şu sırada Thornfield'de mi kalıyor diye sordum. Adamın ne diyeceğini biliyordum ama onun nerede olduğunu doğrudan doğruya sormayı geciktirmek istiyordum. Yok efendim, nerede? Orada oturan oturan yok şimdi. Siz buraların yabancısı olsanız gerek, yoksa geçen sonbaharda olanları duyardınız. Thornfield konağı yandı, yıkıldı. Tam harman mevsimiydi. Öyle korkunç bir felaket oldu, öyle değerli eşyalar yandı ki. Eşyalardan hemen hemen hiçbir şeyi kurtaramadılar. Yangın gecenin geç bir saatinde çıkmış. Mil kattan itfaiye yetişene kadar koca yapı bir alev yığını olup çıkmıştı bile. Korkunç bir manzaraydı. Kendi gözümle gördüm. Gecenin geç bir saati diye mırıldandım. Evet, Thornfield'in felaket saati her zaman buydu zaten. Yangının nasıl çıktığı anlaşıldı mı diye sordum. Herkes kestirebiliyordu hanımefendi. Daha doğrusu hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Kesin olarak biliniyordu diyebilirim. Hancı sandalyesini masaya biraz daha yanaştırıp sesini alçaltarak, belki siz bilmezsiniz dedi. Konakta kapalı tutulan bir kadın vardı, bir deli. Kulağıma çalınmıştı böyle bir şey. Çok gizli tutarlardı kadıncağızı. Yıllar yılı birçokları onun gerçekten var olup olmadığını bile kesin olarak bilmezdi. Hiç gören olmamıştı. Yalnız konakta böyle birinin varlığı kulaktan kulağa dolaşıyordu. Kimdi, neyin nesiydi bilebilmek zordu. Birçokları Bay Rochester'ın onu dışarıdan getirdiğini söylüyordu. Kimisi de sevgilisi diyordu. Derken bir yıl kadar önce garip bir şey oldu. Çok garip bir şey. Şimdi ben kendi başıma gelenlerin öyküsünü dinleyeceğimden korkmaya başlamıştım. Adamı elimizdeki konuya getirmeye çalışarak o kadına ne oldu diye sordum. O kadın meğerse Bay Rochester'ın karısı değil miymiş hanımefendiciğim? Bu işin ortaya çıkması da gayet garip oldu. Konakta bir genç hanım varmış, bir mürebbiye. Bay Rochester bu kızcağıza kör kütük. Peki yangın nasıl oldu diye sordum. Şimdi ona geliyorum efendim. Evet, Bay Rochester bu mürebbiye kıza tutmuş gönül vermiş. Hizmetçilerin dediğine göre dünyada bu derece kör kütük bir aşık görmemişler. Kızın her an peşindeymiş. Hizmetçiler dikkat ederlermiş. Huylarıdır zaten hanımefendi, bilirsiniz. Bay Rochester'ın gözünde dünya bir yana, bu kız bir yanaymış. Ama kızı ondan gayri kimse öyle ahım şahım bulmazmış. Dediklerine göre minnacık, çocuk gibi bir şeymiş. Ben onu hiç görmedim ama Lia'dan duydum. Lia da onu pek severmiş. Bay Rochester 40 yaşlarındadır. Bu mürebbiye hanım da 20'sinde yokmuş daha. Bilirsiniz ya, o yaşta beyler küçük kızları aşık olunca çok zaman büyülenmişe dönerler. Her neyse, Bay Rochester da bu kızcağızla ille evlenmeyi koymuş aklına. Öykünün bu bölümünü sonradan anlatırsınız dedim. Ben şimdi yangın meselesini öğrenmek istiyorum. Bu deli kadının, yani Bayan Rochester'ın yangınla bir ilişiği mi olduğu sanılıyor? tam üstüne bastınız hanımefendi. Yangını onun kendi başına çıkardığı kesin olarak biliniyor. Bu delinin Grace Poole diye bir bakıcısı varmış. Mesleğinin eri namuslu bir kadınmış ama gel gör ki tek bir kusuru varmış. Yanında hep içki bulundururmuş. Arada bir de çokça kaçırdığı olurmuş. Kusura bakılmaz çünkü kolay değilmiş hayatı. Ama gene de çok tehlikeliymiş elbette. Çünkü Grace Poole içkiyi çok kaçırıp uyuyakalınca bizim deli hanım da cadılar gibi kurnaz olduğu için anahtarları bakıcısının cebinden aldı mıydı odasından dışarı uğrarmış. Artık ondan sonra konağın içinde kol gezer, aklını esen muzurluğu yaparmış. Dediklerine göre bir keresinde kocasının yatağına kundak sokmuş da adamcağızı uykusunun arasında diri diri yaka yazmış. Ama artık bilmem. Her neyse, yangın gecesi deli karı odasının yanındaki odanın perdelerini tutuşturmuş, sonra aşağı katlara inmiş, bir zamanlar o mürebbiye kızın yattığı odayı bulup girmiş, sanki olup biteni bilirmiş de kızcağıza kim beslermiş gibi. O odadaki yatağı da tutuşturmuş ama neyse ki yatak boşmuş. Mürebbiye kız 2 ay önce kaçıp yitiklere karışmış. Bay Rochester onu dünyanın en değerli nesnesiymiş gibi aratmadığı yer kalmadı ama ne bulabildi ne de haberini alabildi. Yabani bir şey olup çıktı bunun üzerine. Hiçbir zaman sakin, uysal bir adam değildi ya, kızı elinden kaçırdıktan sonra vahşilere döndü. Dünyaya da insanlara da küstü. Kahya bayan Fairfax'ı uzaktaki bir akrabasının yanına gönderdi ama neme gerek şanına layık davrandı doğrusu. Bayan Fairfax'ı ömrü boyunca gelir bağladı. Helal olsun. Melek gibi kadındır. Sonra Bay Rochester manevi evladı yerinde olan küçük kız çocuğunu da yatılı bir okula gönderdi. Bütün tanıdıklarıyla ilgisini kesti. Keşişler gibi konağa kapandı. Ne? Dışarı gitmedi mi? Dışarı gitmek mi? Yok canım. Evinin kapısından dışarı adımını atmıyordu. Yalnız geceleri çıkarmış evden dışarı. Hayaletler gibi bahçelerde, korularda dolaşırmış. Bana kalırsa aklını oynatmış olsa gerek az buçuk. Çünkü eskiden dünyanın en hareketli, en gözü pek, en ateş gibi adamıydı. Yani o mürebbi olacak küçük cin onu çarpmadan önce. Çoğu beylerin tersine içkisi, kumarı falan yoktu. Pek yakışıklı sayılmazdı ama öyle gözü pek, iradesi sağlamdı ki zehir gibi. Üstüne erkek yoktu. Çocukluğundan beri tanırım ben onu hanımefendi. Onun için çok zaman şu Jane Eyre olacak kız keşke Thornfield konağına ayak basmadan önce denize düşüp boğulaydı diye düşünürüm. Demek yangın çıktığında Bay Rochester evdeydi. Hem de nasıl? Bütün konak alevler içindeyken o tavan aralarına çıkıp hizmetçileri, uşakları yataktan kaldırdı. Aşağı inmelerine kendisi yardım etti. Sonra da o karısı olacak tımarhane kaçkınını hücresinden çıkarmaya gitti. Aşağıdan bağırarak kadının çatıya çıktığını söyledik ona. Gerçekten de kadın yukarıda surların üzerinde kollarını sallayıp duruyordu. Avazı çıktığı kadar da bağırıyordu. Karşı köyden duyulacak gibi. Kendi gözümle gördüm, kulağımla işittim onu. İri yarı bir kadındı. Upuzun kara saçları vardı. Alevlerin ışığında saçlarının dalgalandığını görüyordu. Kendi gözlerimle gördüm. Daha benim gibi birçokları da gördü. Bay Rochester çatıdaki camlı pencereden dışarı çıktı. Berta diye bağırdı. Kadına doğru yürümeye başladı. Ama hanımefendiciğim tam o sırada deli karı bir haykırış haykırdığı gibi havaya sıçradı. Sonra bir de baktık yerde paramparça yatıyor. Öldü mü? Öldü ya. Kanlarıyla beyni taşların üzerine yayıldı kaldı. Ulu Tanrım. Ne deseniz az efendim. Korkunçtu, korkunç. Hancı bir ürperdi. Ya sonra diye sordum. Vallahi hanımefendiciğim, sonrası koca ev yandı, kül oldu. Şimdi bir iki duvarı duruyor. Başka ölen oldu mu? Olmadı. Ama olsa belki daha iyiydi. Nasıl yani? Hancı, zavallı Bay Edward diye içini çekti. Bugünlere kalacağımız nereden aklımıza gelirdi? Kimi diyor ki evli olduğunu gizli tutup da bir daha evlenmeye kalkışmasının cezasını çekiyormuş. Ama ben acıyorum ona. Sağ demiştiniz hani? Sağ olmasına sağ ama birçokları ölse daha iyi olurdu diyorlar. Nasıl? Neden? Diye telaşla sordum. Damarlarımdaki kan gene buz kesmişti. Nerede kendisi? İngiltere'de mi? Evet, evet İngiltere'de. Bir yerlere gidemez artık. Kazık çaktı buraya. Ne işkenceydi bu ulu tanrım. Adam sözü ille de uzatmaya kararlı gibiydi. Sonunda Bay Edward Rochester kör oldu dedi. Evet, gözleri görmüyor artık Bay Edward'ın. Ben daha kötüsünden, aklını yitirmiş olmasından korkmuştum. Bütün gücümü toplayarak bu facianın nasıl olduğunu sordum. Bütün neden onun yiğitliği. Bir bakıma da yüreğinin iyiliği denilebilir efendim. Herkesin çıktığına kanı getirinceye kadar evden ayrılmamıştı. En son olarak karısı kendini aşağı attıktan sonra büyük merdivenden aşağı inerken müthiş bir çatırtı oldu, tavan çöktü. Bay Edward'ı molozların altından canlı olarak çıkardılar. Ağır yaralıydı. Atkılardan biri öylesine düşmüş ki onu bir dereceye kadar korumuş ama gözlerinden biri çıkmıştı. Bir eli de öyle kötü ezilmiş ki Doktor Carpet hemencecik kesmek zorunda kaldı. Öteki gözü de kızarıp şişmişti. O da görmez oldu sonradan. Böylece zavallı bey perişan duruma düştü. Gözü görmez, eli tutmaz. Nerede şimdi? Nerede oturuyor? Buradan 40-50 kilometre ötede, Ferndean'de, çiftliklerinden birinde, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir. Kim bakıyor ona? İhtiyar John'la karısı. Beyefendi başka kimsecikleri istemedi. İyice çökmüş diyorlar. Arabanız falan var mı sizin? Faytonumuz var efendim. Gıcır gıcır bir fayton hem de. Söyleyin hemen hazırlasınlar. Arabacınız bugün karanlık basmadan beni Ferndean'e ulaştırabilirse ona da size de her zaman aldığınız paranın iki katı var. 37. Ferndean denilen çiftlik evi bir ormanın orta yerine gömülü, epey eski, orta büyüklükte, dış görünüşü bakımından hiçbir özentisi olmayan bir yapıydı. Buranın adını önceden de duymuştum. Bay Rochester sık sık buradan söz eder, bazen de buraya gelirdi. Babası bu mülkü av için almış. Efendim burasını kiraya da vermek isterdi ama ücra bir yer olduğu için kiracı bulamazdı. Böylece Ferndean bomboş, çıplak dururdu. Ancak av mevsiminde avlanmaya gelen efendiyi barındıracak kadar bir bölümü döşenir, düzeltilirdi. İşte bu eve ben gökyüzünü kapalı, rüzgarın soğuk olduğu bir akşam üzeri iliklere işleyerek sürgüt yağan küçük taneli bir yağmurun altında karanlık basmadan az önce ulaştım. Arabacıyı söz verdiğim bahşişle savdıktan sonra son 1-1,5 kilometreyi yaya yürümüştüm. Çiftlik evini iyice yaklaştığınız zaman bile göremiyordunuz. Çevredeki karanlık ormanın ağaçları o denli sıktı. Kayadan direkler arasında geçmiş bir demir bahçe kapısı bana gireceğim yeri gösterdi. İçeri geçer geçmez de kendimi büsbütün sıklaşan ormanın alacakaranlığında buldum. Sanki bir kiliseydi bu orman. Ağaç gövdelerinden yapılma düz boğum boğum sütunların, dolambaçlı dallarının örülme kemerlerin altında üzerine otlar bürümüş bir yol uzanıyordu. Çiftlik evine çok geçmeden varacağımı umarak saptım buraya. Yol uzadıkça uzadı, kıvrılıp dönerek uzaklaştıkça uzaklaştı. Görünürlerde ev mev yoktu. Yanlış yöne saparak yolumu şaşırdığımı düşünmeye başladım. Çevremde ormanın loşluğunun yanı sıra akşamın karanlığı da koyulaşmaya başlamıştı. Acaba başka bir yol var mı diye bakındım. Yoktu. Yalnız birbirine dolanmış dallar, sütun gibi ağaç gövdeleri, sık, yoğun yaz yaprakları. Yürüdüm, yürüdüm. Sonunda yolum biraz açıldı, ağaçlar seyreldi. Çok geçmeden bir parmaklık gördüm, sonra da evi seçtim. Şu alacakaranlıkta ev ağaçlardan zor ayırt ediliyordu. Duvarları rutubetli, yosunluydu. İkinci bir kapıdan geçince kendimi içerlik bir avluda buldum. Orman bu avluyu bir yarım halka biçiminde kuşatıyordu. İçeride ne çiçek vardı ne de funda. Yalnız çimenlerin arasından uzanan geniş çakıllı bir yol, bir de ormanın ağır çerçevesi. Evin ön kısmında iki sivri çatı göze çarpıyordu. Pencereler kafesli, dardı. Sokak kapısı da dardı. Tek bir basamakla çıkılıyordu. Kısacası tümüyle hancının dediği gibi kuş uçmaz, kervan geçmez bir görünümü vardı. Hafta arasında bir kilisenin içi kadar sessizdi her yan. Duyulabilen tek ses orman yapraklarına yağan yağmurun pıtırtısı. Burada yaşam olabilir mi diye şaştım. Evet, içeride yaşam vardı çünkü bir kıpırtı duymuştum. O daracık kapı açılıyor, dışarıya bir karaltı çıkıyordu. Ağır ağır açıldı kapı, alacakaranlığa birisi çıktı, eşikte duraladı. Başı açık bir adam. Yağmur yağıyor mu diye bakmak için olacak, elini uzattı. Ortalık kararmıştı ama gene de tanıdım onu. Efendimdi bu benim. Edward Fairfax Rochester. Başkası değil. Durdum. Soluğumu keserek ona baktım. Kendimi göstermeden onu incelemek istiyordum ama ne yazık. O zaten beni göremezdi ki. Çok birdenbire olmuştu bu karşılaşma. İçimin burkulması sevincimin coşmasına engel oluyordu. Bundan dolayı ne bağırdım ne de ona doğru koştum. Sessiz, kımıldamadan durmam zor olmadı. Efendimin yapısı gene eskisi gibi güçlü, sırım gibi duruşu hala dimdik, saçları hep öyle kuzgun siyahıydı. Yüzünde de bir çökme ya da değişiklik olmamıştı. Ne kadar acı çekerse çeksin, o güç, o canlılık tek bir yılda çökemezdi ki. Yalnız yüz ifadesinde bir değişiklik ayrımsadım. Umutsuz, asık bir ifadesi vardı ki bana kafese konmuş vahşi kuşları, yaban hayvanlarını ansıttı. Duydukları somurtuk üzüntü onların yanına yaklaşılmasını büsbütün tehlikeli duruma getirir hani. Yalnız sanıyor musunuz ki onun bu kör vahşiliği, yırtıcılığı beni korkuttu? böyle sanıyorsanız beni hiç tanıyamamışsınız demektir. Onun o yalçın alnına, o sertçe kısılmış duran dudaklarına yakında bir öpücük kondurabileceğimi düşünmek üzüntüme yumuşak bir umut katıyordu. Yalnız vakit erkendi daha. Onun karşısına hemen şimdi çıkmayacaktım. Efendim o bir basamağa indi, el yordamıyla yavaş yavaş çimenliğe doğru ilerledi. O çevik yürüyüşü neredeydi şimdi? Çimenliğe varınca ne yana döneceğini bilmez gibi duraladı. Elini kaldırdı. O görmeyen gözleriyle yukarı doğru baktı. Görebilmek için kendini zorlarcasına gökyüzüne, açık hava tiyatrolarını andıran ağaçlar çemberine baktı. Onun için her şeyin bomboş bir karanlıktan ibaret olduğu belliydi. Sağ elini, sakat olan sol kolunu ceketinin göğsüne sokuşturmuştu. Bu kez ileri doğru uzattı. Çevresinde neler olduğunu elinin dokunuşuyla anlamak ister gibi bir hali vardı. Eli yalnızca boşluğa değdi çünkü ağaçlar çok ötedeydi. Bunun üzerine kollarını kavuşturdu. Şimdi iyice sıklaşmış olan yağmurun altında öylece durdu. Tam o sırada Can çıka gelerek "Koluma girer misiniz efendim?" dedi. "Yağmur azıtacağı benzer. İçeri girseniz daha iyi olmaz mı?" "Bay Rochester, sen karışma," dedi. Can içeri girdi, beni görmemişti. Bay Rochester ortalıkta biraz dolaşmaya çalıştı ama olmadı. Çevresi çok boştu. Gene el yordamıyla eve döndü, içeri girip kapıyı kapadı. Bu kez ben ilerledim, kapıya vurdum, Can'ın karısı açtı. "Nasılsın Mary?" dedim. Mary'ci kortlak görmüş gibi irkildi. Onu yatıştırdım. "Sahiden siz misiniz küçük hanım? Bu geç saatte bu ücra yerde ne işiniz var?" diye sordu. Onun sorusuna elini tutarak karşılık verdim. Sonra onun peşi sıra mutfağa girdim. Can ocaktaki gür ateşin başında oturmaktaydı. Onlara Thornfield'de benden sonra olup bitenleri duymuş olduğumu kısaca anlattım. Bay Rochester'ı görmeye geldiğimi söyledim. Can'ı hana kadar gidip orada bıraktığım bavulumu alıp getirmeye yolladım. Sonra şapkamla şalımı çıkarırken Mary'ye o gecelik burada kalıp kalamayacağımı sordum. Bunun güçse de olabileceğini öğrenince kalacağımı söyledim. İşte tam bu sırada salonun çıngırağı çaldı. Mary'ye içeri girdiğin zaman efendine kendisini bir görmek isteyen olduğunu söyle ama adımı verme dedim. Sizi kabul edeceğini hiç sanmam dedi. Kimseyle görüşmüyor. Mary mutfağa dönünce efendisinin ne dediğini sordum. Adınızı ne istediğinizi bildirecekmişsiniz dedi. Sonra bir bardak su aldı. Şamdanlarla birlikte bir tepsinin üzerine koydu. Bunları istemek için mi çağırmış diye sordum. Evet, gözleri görmüyor ama akşamleyin mutlaka şamdanları yaktırır. Ver o tepsiyi bana, ben götürürüm. Tepsiyi aldım. Mary bana salonun kapısını gösterdi. Elimde tepsi sarsılıyordu. Bardaktaki su döküldü biraz. Yüreğim göğsümü delip fırlayacakmış gibi küt küt çarpıyordu. Mary bana kapıyı açtı, sonra arkamdan kapadı. Bu salonun iç karartıcı bir görünümü vardı. Ocakta bakımsız bir ateş yanıyordu. Odadaki tek kişi, ocağın yüksek eski tarz çevresine başını yaslamış, ateşe doğru eğilmiş duruyordu. Emektar köpeği kılavuz bir köşede kıvrılmış yatıyordu. Yanlışlıkla üzerine basılmasından korkar gibi ayak altı olmayan bir yer seçmişti. Ben içeri girince kulaklarını dikti. Sonra kısa bir havlamayla, bir mızıldanmayla yerinden sıçrayıp tepsiyi düşürüyordu. Tepsiyi masaya bırakıp köpeği okşadım, usulca yat aşağı diye fısıldadım. Bay Rochester eski alışkanlıkla seslerin geldiği yere doğru dönmüştü. Hiçbir şey görmediği için gene başını eğdi, içini çekti. "Suyu ver Mary," dedi. Yarıya yakını dökülmüş olan bardağı alarak ona doğru ilerledim. Hala heyecanlı olan kılavuz da arkamdan geliyordu. Bay Rochester, "Ne oluyor?" diye sordu. Ben gene "Yat aşağı kılavuz," dedim. Efendimin dudaklarını doğru kaldırdığı bardak yarı yolda kaldı. Bir an kulak kabarttı, suyu içti. Sonra "Mary, sensin değil mi?" diye sordu. "Mary mutfakta," dedim. Elini çarçabuk öne doğru uzattı ama nerede durduğumu göremediği için bana dokunamadı. O kör gözlerle görmeye çalışarak, "Ah, insanın içini burkan, boşuna çaba. Kimdir bu, sen kimsin?" diye sordu. "Söyle, bir daha konuş," diye buyurdu. "Biraz daha su ister misiniz efendim?" diye sordum. Bardaktakinin yarısı döküldü de. "Kimsin sen? Nesin? Kimdir bu konuşan?" "Kılavuz beni tanıyor. Can'la Mary de burada olduğumu biliyorlar," dedim. "Daha şimdi geldim." "Ulu Tanrım, gayipten ses mi duyuyorum, yoksa aklımı mı oynatıyorum? Ama bu ne tatlı çılgınlık." "Ne hayal, ne çılgınlık efendim. Siz gayipten sesler duymayacak, aklınızı oynatmayacak kadar sağlamsınız." "Öyleyse konuşan nerede? Yoksa yalnız sesten ibaret mi?" "Göremiyorum, ellerimle tutmam gerek. Yoksa kalbim duracak, beynim çatlayacak. İn misin, cin misin, kimsen, neysen yanıma gel. Yoksa öleceğim." Eliyle beni aramaya başlamıştı. Elini kavradım, iki elimin arasına hapsettim. Onun parmakları bu diye bağırdı. Onun o incecik, minnacık parmakları. Demek ki dahası da var. O kuvvetli el benim ellerimden kurtuldu, kolumu kavradı. Sonra omzumu, boynumu, belimi sımsıkı sardı beni. Kendine doğru çekti. Jane mi bu? Jane değilse ne? Onun biçimi bu. Onun bedeni. Ses de onun sesi diye ekledim. O tümüyle burada efendim. Gönlü de onunla birlikte. Ah efendim, bugünü gösterene bin şükür. Sizin gene yakınınızda olduğum için çok sevinçliyim. Jane Eyre diyordu. Jane Eyre. Efendim benim. Evet, Jane. Sizi arayıp buldum işte. Gene size döndüm. Sahiden mi? Gerçekten benim Jane'im misin? İşte bana dokunuyorsunuz ya efendim, tutuyorsunuz beni. Hem de nasıl? Ne havadan ibaretim ne de bir ölü soğuk, öyle değil mi? Sevgilim benim, etten, kemikten, gerçekten de bunlar onun kolları, bu onun yüzü. Ama çektiğim bunca çileden sonra bu kadar mutluluk nasip olamaz ki bana. Düş bu. Kaç kereler düşlerimde onu tıpkı böyle bağrıma bastığımı, işte böyle öptüğümü görmüşümdür. Onun beni sevdiğini, bana güvendiğini, benden hiç ayrılmayacağını hissetmişimdir. Hiç ayrılmayacağım efendim. Bugünden sonra hiç. Hiç mi diyor bu ses? Ama her seferinde uyanınca bu düşün yalnızca acı bir şaka olduğunu görürüm. Gene yapayalnız, kimsesiz bulurum kendimi. Yaşantım kapkara, ıssız, umutsuz, ruhum, kalbim aç, susuz. Ama yemek içmek yasak edilmiş. Şu anda göğsüme sokulan tatlı, yumuşak düş. Ötekiler gibi sen de uçup gideceksin nasıl olsa. Yalnız gitmeden önce öp beni bir kez. Sarıl bana Jane. Öpüyorum işte efendim. Sarılıyorum. Dudaklarımı o bir zaman pırıl pırıl ama şimdi ışıksız olan gözlerine bastırdım. Saçlarını arkaya doğru iterek alnından da öptüm. Birden silkinip uyandı sanki. İşin gerçekliğini birden kavramıştı. Sensin ha Jane? Demek bana döndün artık. Evet efendim. Bir hendek içinde, bir ırmağın dibinde ölüp kalmadın demek. Yabancıların arasında perişan olmadın. Yok efendim. Hem şimdi ben artık bağımsız bir kadınım. Bağımsız mı? Yani nasıl Jane? Madeira'daki amcam ölmüş, bana 5000 altın bırakmış. Ha, işte bu gerçek. Çünkü bu maddi bir şey. Düş olsa böyle bir şeyi görmezdim. Hem zaten artık sesini de tanıdım iyice. Yumuşak olduğu kadar canlı, canlandırıcı. Küskün yüreğime neşe veriyor, canıma can katıyor. Ne diyorsun Janet? Demek bağımsız bir kadınsın, zenginsin ha? İyice zengin efendim. Siz beni yanınıza almazsanız ben de gelir kapınızın dibine kendim bir ev yaptırırım. Siz de canınız yarenlik istediği geceler gelip ocağımın başında oturabilirsiniz. Ama Jane, madem ki zenginsin, seni el üstünde tutan dostlarım vardır artık. Senin kendini böyle kör gözlü bir sakata adamına izin vermezler. Ben size zengin olduğum kadar bağımsız olduğumu da söyledim efendim. Kendi başıma buyruğum ben. Benimle kalacaksın, öyle mi? Elbet. Yani sizin bir diyeceğiniz yoksa. Komşunuz, bakıcınız, kahya kadınınız olacağım. Yalnızsınız. Arkadaşınız olup size kitap okuyacağım, sizinle yürüyüşe çıkacağım, konuşacağım, dört döneceğim çevrenizde. Göz olacağım, el olacağım sizin için. Şu tasalı halinizi silkip atın sevgili efendim. Ben hayatta oldukça yalnız, neşesiz kalmayacaksınız.